Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok kıymetli, çok değerli dinleyenlerimiz, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize Üsve-i Hasene programından sağlık, selamet, afiyetler niyaz ediyorum efendim. Konuşmamıza başlamadan önce Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati uzmasını talep ederek ona niyazda bulunan bir şairimizin mısralarına, beyitlerine yer vermek istiyorum. Dahilek ya Resulallah, arınmış bir ruhla ravzaya varsam, kubbeyi hadrayı yakından görsem, taş ve toprağına yüzümü sürsem, diyerek dahilek ya Resulallah. Ziyaret kastı ile ulu serveri, selam kapısından girsem içeri, kemali hürmetle varsam ileri, diyerek dahilek ya Resulallah. Huzuru pakine eğilsem gitsem, bütün varlığımı onda eritsem, eriyen mum gibi tükenip bitsem, diyerek dahilek ya Resulallah. Muvacehesinden dalsam huzura, arz etsem kalbimi ebedi nura, imanım kemalle erse şura, diyerek dahilek ya Resulallah. Mevlama gönlümden uçsa dilekler, duama hep amin dese melekler, yansıtsa ahımı bütün felekler, diyerek dahilek ya Resulallah. Essiz Medine'de edeple kalsam, buyu maneviden bir şemme alsam, onun manevi kokusundan bir koku, bir şemme alsam, solmayan cemalin seyrine dalsam, diyerek dahilek ya Resulallah diye şairimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varabilmeyi, onun şefaatini dileyebilmeyi bu mısralarında dile getiriyor. Bizim gönüllerimizi de Ravza-i Mutahhara'ya, Efendimiz Aleyhisselam'a, onun gül yüzüne, gül simasına ve şefaatine bağlıyor kıymetli kardeşlerim. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam bizim için en büyük rehber, en büyük önder ve Yüce Rabbimizin bize en büyük ikramı. Gerçekten ahir zaman nesilleri ümmeti olarak Yüce Rabbimizin bizi o alemlerin efendisine ümmet kılması o kadar büyük nimettir ki, yani bu nimetin acaba biz şükrünü nasıl yerine getirebiliriz? O nimeti nasıl tanıyabiliriz? Ona nasıl şükredebiliriz? Gerçekten mümin bu konuda şaşırıp kalıyor. Çünkü nimet büyük olunca onu tanımak, onu hatırlamak ve şükretmek de ona göre zor oluyor. Hatta bu istiğfar konusunu alimlerimiz, büyüklerimiz bize beyan ederken, tavsiye ederken, insanın diyor hiçbir günahı olmasa, tertemiz, günahtan tertemiz olsa, zahiren büyük haramlar, mekruhlar, günahlar olsa bile yine istiğfara devam etmelidir. Çünkü bir de nimetlerin şükrü gerekiyor. O nimetlere şükür de aziyetimiz de hata kabul ediliyor. Ki onların tam şükrünü yapabilmek gerçekten de çok zor. Çünkü Yüce Rabbimizin ifadesiyle ve kalilü min ibadiye şekur, şükreden kullar, hakkıyla şükreden kullar çok azdır diyor. Dolayısıyla her halükarda insan Cenab-ı Hakk'a istiğfara, af dilemeye, bağışlama dilemeye devam etmeli. İşte o nimetlerin en başında da Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Onu iyi tanımak, yani bir dağı diyor uzaktan görürsünüz, böyle bir silüet halinde gözünüze gözükür. Onun ihtişamını, büyüklüğünü tam kavrayamazsınız ama yakınlaştıkça o dağ bütün haşmetiyle gözünüzde belirmeye başlar. Dikleşir, büyür, büyüklüğü ortaya çıkar. Daha doğru ilerleyince, daha yaklaşınca oradaki ormanları, nehirleri, dereleri, ağaçları, cıvıl cıvıl öten kuşları, ormanın bütün güzelliklerini insan görmeye başlar. Gördükçe de ona hayranlığı artar. Tıpkı yüce ormanlarla, nimetlerle kaplı bir dağı yaklaştıkça tanımak gibi Efendimiz Aleyhisselam da ona benzetilebilir. Ona yaklaştıkça, onu tanıdıkça onun ihtişamı, büyüklüğü, azameti insanın gözünde daha tebellür eder kıymetli dinleyenlerimiz. Biz bu çerçevede Efendimiz Aleyhisselam'ı daha ziyade örnek davranışlarını söz konusu ederek, yaşanmış misaller üzerinden giderek hem Efendimiz'i tanımak hem de Efendimiz'i günümüze taşıyabilmek, yani gencimizin örnek alacağı şekilde, hanım kardeşlerimizin örnek alacağı şekilde, yaşlımızın, alimimizin, cahilimizin, bütün insanımızın örnek alacağı şekilde 1400 yıl öncesine giderek, ki bu arada Hicri yılımızda tebrik ediyoruz, Cenab-ı Hak mübarek eylesin diyoruz, Hicri 1536. yılımız, 1536 sene, 30 sene adeta zamanda, tarihte yolculuk yapıp Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına nüfuz ederek, girerek oradan örnekler taşımak ve onları da elimizden geldiği kadar uygulamaya, tatbik etmeye gayret göstermek. Öyle bir mütevazi bir niyetle bu programa devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam her konuda örnek. Biz Efendimizin Allah'a kullukta örnekliği üzerine devam ediyoruz. En güzel kul Efendimiz Aleyhisselam, ki Cenab-ı Hak kainatı bunun için yarattı. İnsanı kendisine kulluk için yarattı. Ve en büyük hedef Allah'a güzel bir kul olabilmek. Bunun da en güzel örneği Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla biz Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluğunu, yani ibadetini, Allah'a imanını, tazimini, sevgisini, muhabbetini ne kadar yakından tanır da onları tatbik edersek, bu şekilde kulluğun yoluna girmiş olacağız. Yani Allah'a nasıl kulluk yapacağımızı bize öğreten Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat kendileri, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri, tatbikatları bunu bize öğretmiş oluyor. Şimdi kullukta da kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, birinci derecede Yüce Allah'ı tanıyabilmek, marifetullah, Allah Celle Celaluhu Hazretleri'ni esma ve sıfatlarıyla, efaliyle, vahdaniyetiyle, rububiyetiyle, uluhiyetiyle, bütün sıfatlarıyla Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği şekilde, Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği şekilde Yüce Rabbimizi tanımak, marifet kulluğun birinci esasını teşkil etmektedir. Çünkü tanımak olmadan, marifet olmadan kulluk olmaz. Marifet olmadan sevgi olmaz. Marifet olmadan korku olmaz. Bir insan bir şeyi ne kadar çok tanırsa o kadar çok sever, o kadar ondan sakınır. Marifet işin temelini teşkil etmektedir. Ve bu marifetin de temelini Yüce Allah'a tazim, onu yüce bilmek, yüce tanımak, en yüce varlık, müteal varlık, Allah Teala diyoruz, Celle ve Ala diyoruz, müteal varlık diyoruz. O yüce varlığı kalpte tanıyarak gönlümüzde o tazim, hürmet duygularının oluşması, Allah Teala'ya layık bir şekilde o duyguların oluşması, bunun birinci kademesini, temelini teşkil etmektedir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın Yüce Allah'ı tanıması, ona tazimini şöyle bir misalle bakacak olursak, burada hem Rabbimizi tanıma, hem Efendimiz'i tanıma, hem de Efendimiz'in biraz gönül dünyasına doğru mesafe alma imkanı doğacaktır. Şimdi öncelikle tazim dediğimiz zaman buna şöyle anlamak lazım bu tazimi. Bir varlığı kalpte büyük görmek. Büyük görmek. Yani bir canlı varlıklar içerisinde diyelim ki kuş dediğimiz zaman gönlümüzde bir böyle bir sevgi oluşur. Sevimli bir varlık olarak görürüz. Ama bir aslan dediğimiz zaman hemen tüylerimiz ürperir. Bir fil dediğimiz zaman tüylerimiz ürperir. Niye? Orada diğerine göre onu daha büyük görme anlamı vardır. Dolayısıyla bir varlığı kalpte büyük görmek, onun şan ve şerefini yüceltmek ve daha önemlisi de bunun bir müşahhas göstergesi, tezahür olarak da emrini bütün emirlerin üstünde tutmak. Tazim bu. Yani tazim duygusu kuru bir duygu, kalpteki bir duygu değil. Bunun dışa yansıyan emirleri de bütün emirlerin üstünde tutmak, onun rızasını her şeyin üstünde tutmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Yüce Allah'a tazim, ona bu duygu ve hissiyatın en büyüğünü, en zirvede olanını tahsis etmek. Kıymetli kardeşlerim, alimlerimiz İslam dininin diyorlar ki temelinde iki esas yer almaktadır. Yani bunlar farklı değerlendirme yapılabilir. Yani iman esasları, namazın şartları, İslam'ın şartları gibi efendim farklı taksimler yapılabilir. Ama böyle İslam'ı genel manada iki temel esas üzerine bina etmek gerekirse, bu esaslar nedir diye ulemamız bir tespitte bulunuyorlar ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yüce dinimizin, İslam'ın özü şudur. Et-tazimu li emrillah. Allah Teala'ya ve onun bütün emirlerine tazim göstermek, gönülden gelerek boyun eğmek. Onu hem o emrin, Allah'ın emrinin büyük olduğunu deniliyor ki emrin büyük küçüğü olmaz, emir verenin büyük küçüğü olur. Emir verenin büyük küçüğü olur. Bu emri Cenab-ı Hak veriyorsa onun her türlü emri büyüktür. Onu büyük görmek ve gönülden gelerek ona boyun eğmek. Bu Allah'ın emrine tazim anlamına gelir. İkinci olarak da bir taraftan da kulun Allah ile münasebetlerini ifade eder. Yani kul olarak Allah'ın hukukunu yerine getirme, onun emrini yerine getirme ve bu konuda son derece dikkatli olma, tazim de emrillah prensibini ifade etmektedir. İkinci olarak da kulun diğer mahlukatla olan münasebetlerini düzenleyen bir esastır. O da şefkat li halkillah, Allah Teala'nın mahlukatına şefkat ve merhametle hizmet etmek. Zaten efendim iki yönümüz var. Bir Allah'a dönük yönümüz, bu bizim ibadet hayatımız, Allah'a olan borcumuz, kulluğumuz. Bir de diğer mahlukata yönelen yönümüz var ki bu da şefkat ve merhamette onların hizmetinde olmak, onlara olabildiği kadar faydalı olmak. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla hayrun nas men yenfa'un nas, insanların en hayırlısı insanlara fayda olandır. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi, Müslüman kimdir Efendimizin tarifiyle? Bütün Müslümanların, hatta bütün insanların elinden, dilinden, şerrinden emin olduğu, zarar görmediği, selamette olduğu insandır. Yani kimseye zararı olmayan ve onun da ötesine geçip de herkese ulaştığı, herkese bir faydası dokunmaya çalışan insan Müslümandır ve bu şefkatli halkallah prensibini anlamış demektir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce Allah'a olan tazimine baktığımız zaman, hayatına baktığımız zaman onun misallerini açıkça görüyoruz Efendimiz hayatından. Şurada ortaya çıkıyor. Bir defa Efendimiz Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin rızasını, onun razı olmasını her şeyin üstüne tutardı. Yani Efendimizin hayatından bir kesit alalım da orada Allah'ın rızası dikkate alınmasın, Allah'ın rızası her şeyin üstünde, önünde tutulmasın, böyle bir şey görmek mümkün değil. Ne açık olan hayatının açık kısımlarında, ne mahrem kısımlarında, ne efendim hazarda, seferde, nerede olursak olalım Efendimizin hayatına teksif olduğumuz zaman, odaklandığımız zaman, Efendimizin o mübarek gönlüne, duygularına odaklandığımız zaman, orada yani pırıl pırıl bir gönül, orada güneş gibi doğmuş bir marifetullah ve orada da Cenab-ı Hakk'ın rızasının bütün her şeyin üstünde tutulduğu bir gönül dünyasını açıkça görmekteyiz. Bunu çok rahat görüyoruz. Dolayısıyla bizim de Efendimiz'e, kendimize örnek alan Müslümanların da gönül dünyamıza yönelmemiz, orasını tasfiye etmemiz, temizlememiz ve orada Allah'ın marifetinin, Allah'ın sevgisinin, Allah'ın rızasının her şeyin önüne geçmesini sağlamamız bizim kulluk vecibemizdir. Çünkü Efendimiz'imiz onu görüyoruz, onu öğreniyoruz. Ve en büyük korkusu da Efendimiz Aleyhisselam'ın onun gazabına yol açacak ve muhabbetine halel getirecek, muhabbetini zedeleyecek bir harekette bulunmak. Bundan Efendimiz, peygamberler titrerlerdi. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, muhabbetini kaybetmekten, onun bir itabına uğramaktan, onun bir ikazını almaktan gerçekten zahiren garanti, imanları garanti altında gibi gözüken peygamberler bile son derece bir korku yaşadıklarını biliyoruz. Bir de kıymetli kardeşlerim, tabii ki Allah'ın rızasını her şeyin üstünde görmek, bu önemli bir şey. Çünkü bunun bedeli, mükafatı çok yüksek. Yüce Rabbimiz cennetlerden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de altlarına ırmaklar akan cennetler, oturacağınız böyle yüksek meskenler, köşkler, adın cennetlerinde bu cennetleri bize vaat ediyor, bize müjde diyor, bizi oraya davet ediyor. Vallahu yed'u ila daris selam, bizi selamet diyarına Yüce Rabbimiz davet ediyor. Gelin kullarım diyor, buyurun diyor. Fakat orada bir ayrıntıya da dikkat çekiyor. O da nedir? Ve rıdvanun minallahi ekber. Yani cennetler içinde bile Allah'ın kuldan razı olması en büyük nimettir, en büyük cennettir. Cennetlerin ötesinde bir cennettir. Zalike huvel fevzul azim. İşte en büyük başarı, en büyük zafer, bir kulun ulaşabileceği en büyük hedef ve maksut bu oluyor. Yani ilahi ente maksudi ve rıdaki matlubi. Ya Rabbi, esas benim maksudum sensin. Benim matlubum, arzu ettiğim senin rızandır sözünde ifadesini bulan, Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmak çok güzel bir şey. Onu başarmak, o da çok önemli bir şey. Onun bedeli de cennetlerde gerçekten çok muhteşem, ihtişamlı bir nimet olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzde böyle bir cennet, önümüzde böyle bir hedef, Allah'ın rızası, Allah'ın cemali gibi bir hedef konmuşken, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın rızasını her şeyin fevkine tutması, onu her şeyin önüne alması ve onun rızasını kaybetmekten gerçekten büyük bir korku üzere bulunması, tabii ki en tabii bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a olan bu rızasını rızasının talebine baktığımız zaman, burada hemen aklımıza Resul Efendimiz'in yapmış olduğu Taif Seferi aklımıza geliyor. Taif Seferi'ndeki başına gelenler aklımıza geliyor. Ve Taif Seferi dönüşünde de o zor şartlarda, kimsesiz kaldığı, yalnız kaldığı zor şartta da Cenab-ı Hakk'a nasıl bir iltica ile yöneldiği aklımıza geliyor. Ve orada da kullandığı ifadeler hemen gözümüzün önünden geçmeye başlıyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona canımız, her şeyimiz feda olsun, aynen tıpkı sahabe-i kiramın dediği gibi o sözü biz efendim tekrar edelim. Tekrar edecek de yüreğimizde Resulullah'a fedai can arzumuz meydana gelsin, teşekkür etsin, o heyecan olsun. Yani Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi geçince salavat-ı ihmal etmeyelim. Bir de aynen sahabe-i kiramın dediği gibi fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Yani canım, malım, annem, babam sana feda olsun ya Resulallah. Bunu da hakikaten gönülden gele gele söyleyelim ve bizim bu hayatta en büyük marifetimizin, en büyük vazifemizin canımızı, malımızı, her şeyimizi Allah razı feda etmek olduğunda efendim bilincine varalım. Yani bunların tekrarı da insana böyle bir bilinç oluşmasına da yardımcı olabilir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam o Mekke'de o zor şartlarda İslam'ı tebliğ etmeye devam ederken tabii adeta böyle yalçın sert kayalar gibi gönüllerle karşı karşıya onlarca kez müracaat ediyor, tebliğ ediyor, sabah akşam devamlı Allah'ın dinini tebliğ ediyor ama maalesef kimse efendim ona o ilahi davete kulak asmıyor. Büyük bir dirençle karşılaşıyor ve efendim reddediliyor, kabul görmüyor. Uzun bir süre böyle bir Mekke'nin ilk dönemlerinde mücadele içerisine giriyor malumunuz olduğu üzere. Sonra yani kendisine bir destek bulurum ümidiyle Efendimiz Aleyhisselam yanına Zeyd bin Harise'yi, azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi alarak onunla beraber Mekke'nin yakınındaki efendim Taif'e gidiyor. Taiflilerden bir yardım, belki onlarda bir hidayet güneşi doğar arzusuyla oraya gidiyor. Orada Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Fakat oradaki insanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın davetini kabul edecek yerde onu reddediyorlar. Hatta çocuklarına, kölelerine, cariyelerine taşlatıyorlar. Efendimizin mübarek kademlerini, ayaklarını, vücudunu kan revan içinde bırakıyorlar. Ve Allah'ın Resulü'ne bu kadar bir zulüm reva görüyorlar. Efendimiz yorgun, bitkin, ayakları kan ter içerisinde, kan içerisinde yorgun bir şekilde orada bir bahçeye sığınıyor. O bahçede de bir Hristiyan köle Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına yaklaşıyor. Tanışıyor. Soruyor Efendimiz Aleyhisselam senin ismin nedir? Addas diyor. Sonra diyor ki Addas sen nerelisin? Bir köle Addas. Nerelisin diyor. Ben diyor Ninovalıyım diyor. Diyor ki Addas diyor sen diyor benim kardeşim diyor Yunus'un memleketi olan Ninova'dan mısın diye söyleyince Addas çok heyecanlanıyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselam çok seviyor zaten simasını, mübarek yüzünü görünce. Diyor ki sen diyor Yunus'u nereden tanırsın? Diyor ki o Yunus diyor benim kardeşimdir. O da Allah'ın bir peygamberiydi. Ben de Allah'ın bir peygamberiyim. Peygamberler Allah'ın kitabında birbirlerinin kardeşleridir deyince Addas çok duygulanıyor. Efendimiz'den dini öğreniyor, Müslüman oluyor. Ve Resulullah Efendimiz bir kölenin İslam'la şereflenmesiyle gerçekten o bütün yorgunluğunu unutuyor ve çok büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Yani o Taif seferinin en büyük kazancı Addas radıyallahu anh oluyor. Tabi sonra dönüp Mekke'ye dönüp gelirken himayesi yok. Tekrar Mekke'ye nasıl girecek onun da efendim büyük korkusu içerisinde. Dağlar meleği geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki ya Resulallah Allah bizi sana gönderdi. Dedi ki eğer isterse şu Taif'in etrafındaki iki siyah taşları efendim birbirine geçirip buradaki efendim sana zulmeden halkı helak edeyim diye selam söylüyor ve sana bir müjde haber veriyor. Ne dersin diye şey yaptıkları zaman kıymetli kardeşlerim hepimizin malum bu ama çok önemli bir nokta bu. Efendimiz Aleyhisselam kendisine zulmeden, kendisini kovan, kendisini taşlayan, taşlatan, ayaklarını kanayan içine bırakan, reddeden, uzaklaştıran o topluma bile şefkatle, merhametle muamele ediyor. Diyor ki hayır diyor. Allah beni bir lanetçi, bir bedduacı olarak göndermedi. Allah beni وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ alemlere rahmet olarak gönderdi. Kesinlikle ben onu istemiyorum. Onların neslinden nice Müslümanların geleceğini mi de diyorum. Onun için hayır benim böyle bir şey istemiyorum. Helak olmasınlar diye böyle bir merhamet, şefkat tezahüründe bulundu Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi tabi olayı çok biraz toparlamam lazım. Çünkü ben burada esas olayı atıfta bulunmamın esas sebebi Efendimiz Aleyhisselam'ın o Mekke'ye dönüşteki, Mekke yolundaki bu kadar zor şartlarda Cenab-ı Hakk'a olan ilticası ve o ilticasında da Cenab-ı Hakk'ın rızasını her şeyin fevkini tutmasının açık ifadeleri yer alıyor. Şöyle niyaz ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Buyuruyor ki İlahi, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Çünkü benim bir hedefim var, bir gayem var. O da seni razı etmek, senin razı olduğun bir kul olabilmek. Yani yaptığım her işte senin rızan, senin onayın, senin efendim bunu hoşnut olman benim için her şeyin fevkindedir. Eğer bana bir yanlışım yoksa, bana gazaplı değilsen bunların hiçbirisini aldırmam, belalara, mihnetlere aldırış etmem. Fakat senin lütuf ve ihsanın benim için daha geniştir. İlahi, gazabına uğramaktan, rızasızlığına düçar olmaktan senin nuru veçine sığınırım. İlahi, sen razı olasıya kadar affını diliyorum. Bütün kuvvet, her kudret ancak senindir ya Rabbi. Bakınız, oradaki efendim ifadelerde hep Allah'ın rızası, hep Allah'ın hoşnutluğu ve Efendimizin bütün kulluğunda, hizmetlerinde, tebliğinde o rızayı bariyi önde tutması ve kullukta Allah'ın rızasının talebinde ne kadar önemli bir nokta olduğunun açık belgesi olmuş oluyor bu kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce Allah'a olan tazimini, hürmet hislerini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme konusundaki böyle gayretinde, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği gayretinde, titizliğinde, hassasiyetinde, o noktadaki efendim gayretinde görmemiz mümkündür. Şimdi bununla ilgili ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeler bizi de çok yakın ilgilendiriyor. Çünkü Kur'an'ın, dinin biz de muhataplarıyız. Bu ayetlerin biz de muhataplarıyız kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın ayetleri kıyamete kadar baki kalacak, mucize olarak devam edecek. Allah'ın buyruklarını, ahkamını hep natık olacak, söyleyecek. Muhataplar da durumuna göre ya tutacaklar veya tutmayacaklar. Şimdi iki ayet-i kerimede bir müminin Allah'ın ayetleri karşısındaki tavrı ne olmalı? Bu şöyle dile getiriliyor. Ayetlerden birisi Furkan suresi 73. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَ Rahman'ın okulları, gerçek mümin kullar şunlardır. Rablerinin ayetleri kendilerine okunup hatırlatıldığı zaman, bak Allah'ın şöyle bir ayeti var, Allah'ın şöyle bir emri var, Allah şöyle buyuruyor, ayet şöyle diyor diye bir ayet kendilerine okunduğu zaman, hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ama şimdi bizim halimize baktığımız zaman bizi ilgilendiren o kadar ayet, o kadar ahkam, o kadar haramlar, helaller, Cenab-ı Hakk'ın buyrukları, acaba Cenab-ı Hakk'ın hangi ayetine ne kadar kalbimiz, zihnimiz, gözümüz açık bir şekilde dikkatlice kulak veriyoruz ama acaba kaçta kaçına yüzümüzü, sırtımızı dönüyoruz, gözümüzü, kulağımızı kapatıyoruz. Gerçek müminler diyor, o ayetlere karşı kör sağır olmazlar. Tam tersine gözleri de açık, kulakları da açık, kalpleri açık bir şekilde ona kulak verirler. İsra suresi 107. ayet-i kerimede ise o gerçek ilim sahipleri, alimler kendilerine Kur'an okunduğu zaman derhal yüzleri üzerine secdeye kapanırlar. Yani oradaki ayetlerdeki Cenab-ı Hakk'ın buyrukları, ayetteki o ağır sorumluluklar, mükellefiyetler onlara o kadar etkiler ki dayanamazlar, ayakta durmaya takat getiremezler ve Allahu Ekber diyerek rükûya, secdeye kapanırlar. Yebkûne ve yezîdûm huşû'a, ağlarlar, yüzüne dökerler ve okudukça, ayette dinledikçe hep huşuları, Allah'a teslimiyetleri ve korkuları da artar. Şimdi tabi bu ayeti kerimeler bir müminin Kur'an karşısında, ayetler karşısındaki tavrını ortaya koymuş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, tabi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın peygamberi, Kur'an-ı Kerim'i getiren insan, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı olan insan, gelen ayetler Efendimizin kalbine geliyor ve oradaki verilen emir neyse, istenen neyse, Resulullah Efendimiz aleyhisselamın onu harfiyen tatbik ettiğini, uyguladığını, yaptığını, ona aksi bir davranış bulunması mümkün olmadığını bütün hayatında görüyoruz. Ama bunun bizzat bir uygulaması olarak bir ayeti kerimeyi ve bir konuyu ifade etmeye çalışacağım dilim döndüğü kadar. O da çok önemli bir konudur bu. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın hangi tebliğle, hangi dava ve efendim hizmetle geldiği, dinin esasının ne olduğu, özellikle insan hakları, yani köleleriyle, cariyeleriyle, ezilen kesimiyle, mazlum kesimiyle, efendim insan hakları, hayvan hakları, yani hukuk meselesindeki Efendimizin getirmiş olduğu prensipler ve ortaya koymuş olduğu örneklik çok önem arz ediyor. Şimdi ayet-i kerimelerde hep Efendimiz'e Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, sen diyor Allah'ın peygamberisin, sana inanan kim olursa onlara kol kanat gereceksin, onlara şefkat merhametle muamele edeceksin, onlara göz kulak olacaksın, gözleri onlara ayırmayacaksın, hep onlarla beraber olacaksın. Velev ki bu toplumun en ezilen kesimleri olsun, en gariban, en zayıf, fakir, fukara, garip, kuraba, köle, cariye, kimse, yani turabi, toprağa yapışmış ne kadar yetimi, miskini varsa, ey peygamber, sana talimatım şudur, emrim şudur, sen onlara beraber olacaksın, onları hiçbir zaman gözünden dur etmeyeceksin. Bu konu çok önem arz ediyor ve Efendimiz Aleyhisselam da ömrünün sonuna kadar böyle o toplumun en ezik kesimiyle onların hukukunu korumak üzere de hareket ettiğini, çalışmalar yaptığını ve en büyük mücadelesinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük mücadelesinin de bu hukuk mücadelesi olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler. Buradaki efendim ayet-i kerimeler şu çerçevede: Akra bin Habis ile Uyeyne bin Hısın, bunlar Mekke'de müşrik olan kişiler, henüz bunlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bakıyorlar ki Bilal, Suheyb, Ammar, Habbab gibi fakir ve kimsesiz Müslüman arasında oturuyor Efendimiz Aleyhisselam. Zaten Efendimizin bütün ahlakı böyleydi. Yalnız Araplarda o bir adet var. Tabii köle sınıfı var, efendi sınıfı var. O efendiler kölelerle oturup kalkmazlar, onların isteğine koymazlar. Hatta efendim hayvan muamelesi yaparlar, alırlar satarlar böyle. Bir Arap'ın, bir Kureyşli'nin efendinin tutup da bir köleyle aynı zeminde oturması, aynı şey olması, böyle bir adetleri yok, uygulamaları yok. Yani kast sistemi gibi, onlar tamamen her açıdan onlar tam ayrı bir sınıflamaya tabi tutulmuş durumda. Tabi Efendimiz Aleyhisselam bunu kırmaya çalışıyor. Vazifesi de var. Bakıyorlar ki Allah Resulü böyle oturmuş, garibanlarla oturuyor, onlara muhabbet ediyor. Geliyorlar o Efendimizin etrafındaki zayıf Müslümanları hakir görerek, diyorlar ki bizim için bunlardan ayrı bir oturum yapmanı ve farklı bir meclis tahsis etmeni istiyoruz. Biz bu efendim zayıf, hakir insanlara oturmayız. Böylece Araplar bizim bunlardan üstün olduğumuzu anlasınlar. Biliyorsun ki bize Arap kabilelerinden bir takım elçiler ve heyetler geliyor. Onların bizi bu kölelerle birlikte görmelerine utanırız. Biz buna tahammül edemeyiz. Mesela Ebu Cehil'in belki Müslüman olmamasının en büyük sebeplerinden birisi de budur. Bu gururudur, cahiliye gururudur. Kendisini üstün görmesidir. Hatta vefat Bedir'de öldürüldüğü zaman Abdullah bin Mesud biraz çelimsiz, bedenen çelimsiz, yani zayıf, nahif bir insandı radıyallahu anh. Çıktı Ebu Cehil'in boynunun üzerine, bedenin üstüne çıktı ve kılıçla boynunu koparmadan önce baktı. Sen kimsin dedi. Ben dedi Abdullah'ım dedi. Hadi sen şu efendim deve çobanı Abdullah'ım dedi. Evet dedi, ben işte oyum dedi. Ya dedi keşke dedi beni senin gibi bir çoban değil de daha şöyle şerefli bir adam öldürseydi yani. hiç yani değmez falan gibi. Yani son noktada bile o cahili gururunu devam ettiriyorlar. Yani bu onların inanmasına da engel olan en önemli sebeplerden bir tanesi. Bu gurur. Yani kişinin malına aldanması, makamına aldanması, zenginine aldanması ve kendisini affedersiniz bir şey sanması ve diğer garibanlara Müslüman bile olsa tepeden bakması, bu Cenab-ı Hakk'ın hiç affetmediği bir efendim kötü kibir duygusudur, cehennemlik bir duygudur. Cenab-ı Hak da hepimizi bu duygudan kurtarsın. Ben işin meseleyi aktardan oraya da efendim temas etmenin ihtiyacı olduğunu görüyorum. Diyorlar ki efendim biz bunları görmekten utanırız. Dolayısıyla biz gelince onları senin yanına uzaklaştır, bizimle konuşsun, sonra efendim şey yaparsın. Sonra onlara da ne halin varsa görürsün tarzında bir kaba bir ifade kullanıyorlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselam da hem bununla ilgili düzenleme gelmediği için ve onları da İslam'a çekebilmek için olur buyurdular. Sonra adamlar hala üsteliyorlar. Olur demen yetmez. Bizim için yazılı hale getir. Bunları bir kağıda yaz. Anlaşma yapalım. İmzalayalım. Bundan sonra böyle yapmanı istiyoruz diyorlar. Tam böyle Efendimiz Aleyhisselam yine onları İslam'a çekmek için ya tamam yazalım edelim falan derken burada bir Cebrail Aleyhisselam geliyor ve ayet-i kerime getiriyor Efendimiz'e. Ayet-i kerime şöyle kıymetli kardeşlerim. Bu ayet hepimiz şöyle can kulağı bir dinleyelim. Bu bahsedeceğim ayet-i kerimeler. Sabah akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rablerine dua edenleri sakın yanından uzaklaştırma. Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da hiçbir şey onlara ait değildir. Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Bu ikaz kıymetli kardeşlerim bizzat sevgili peygamberimize gelen ikazdır. Hayır. Sen sonuna kadar bir adam müminse, Müslümansa, maddi durumu ne olursa olsun, diğer statüsü ne olursa olsun, senin gönlünde, bedeninde, her şeyinde o mümini beraber olacak. Kimse kendisini böyle bir efendim havalara falan sokmaya yeltenmesin. Yeltendiği zaman cehennemi eliyle kazanmış olur. Bir, ayet-i kerime bu. Şimdi bu ayet-i kerime gelince hemen peşinden de ikinci ayet geliyor. 53. Biz onlardan kimini kimisiyle imtihan ediyoruz Cenab-ı Hak diyor. Cenab-ı Hak bu ayet nedir kardeşlerim? Bu ayet kimisinin zenginlikle, kimisinin fakirlikle, kimisinin sıhhatle, kimisinin hastalıkla imtihan edildiği bir hayattır. Ne zengin zenginliğine aldansın, ne fakir fakirliğiyle üzülsün. Herkes imtihanı yüzün akla vermek için gayet göstersin. Esas budur. Kur'an bunu söylemektedir. Allah aramızdan bunlara mı lütfünü ayık ordu desinler diye işte sizi böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri en iyi bilendir gibi efendim ayet-i kerimeler geliyor. Efendimiz Aleyhisselam anlaşma yazmak üzere eline aldığı sayfayı derhal bir kenara bırakıyor ve hemen oradaki o köleleri, Bilalleri, Suheypleri yanına çağırıyor. Diyor ki selam sizlere. Rabbiniz rahmet ve merhameti kendisine düstur edinmiştir diyordu. Ona yaklaştık, hatta o kadar yaklaştık ki dizlerimizi onun dizlerine dayadık. Bu ayetin inmesinden sonra biz eskiden olduğu gibi Efendimizin yanında oturmaya devam ettik. Fakat o yanımızdan kalkıp gitmek istediği zaman kalkar giderdi. Yani işi bittiği zaman konuşma, muhabbet neyse ihtiyaçlar giderdi. Fakat ayetler ardı arası kesilmiyor. Yani bununla alakalı talimatlar peş peşe geliyor. Ne zaman ki Kehf suresi 28. ayet-i kerime. Bu da çok önemli bir ayet-i kerimedir bu açıdan. Vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbahum bil gadati vel ashiyyi yuriduna vecehu ve la ta'du aynake anhum turidu zinete hayatid dunya ve la tuti' men aghfalna qalbahu an zikrina vetteba hawahu ve kan emruhu furuta. Sadakallahu lazim. Sabah akşam Rablerine onun hoşnutluğunu dileyerek dua edenlere birlikte candan sabret. Nefsini sabrettir. Kendini sabra alıştır. Yani böyle içinde ya bu işin sonu gelmez. Bu kadar fakir fukaranın garip kurabanın sonu gelecek hali yok. Yani bir an önce bundan kurtulsam tarzında içinden nefsinin bir kıpırdısı olabilir. Onu da tasfiye ederek orada sabra kendini alıştır. Sabret, nefsini sabra alıştır. Dünya hayatının süslerini arzu edip de gözlerini ondan ayırma diye efendim ayet-i kerime geliyor. Şimdi bu ayet-i kerime inince kıymetli kardeşlerim bu kez Efendimiz Aleyhisselam artık o daha önce diyor ki efendim konuşurdu sonra efendim giderdi. Bu ayet geldikten sonra diyor böyle yapmaz oldu. Yani bundan sonra biz daha titiz davranmaya başladık. Birlikte otururken vakit bir hali geçince Efendimizin rahatça kalkıp gidebilmesi için biz erken davranır veya onun yanından kalkardık. Çünkü biz kalkmadan kalkması ayet-i kerimenin emrine muhalif olduğu için bu kez diyor biz daha dikkatli davranmaya başladık. Şimdi tabii bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman ve bu ayetten Efendimiz istediği o sabrı, o sebatı, fakir fukara, garip kuraba, o toplumun ezik kesiminin hukukunu koruma noktasındaki vazifesi ve ilgili ayetleri olan tazimi ve itibası burada Efendimizin Yüce Allah'ın emrine ne kadar büyük bir tazim gösterdiğinin açık bir misali olmuş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, biz kaldığımız bu noktadan devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam hayatına bu açıdan nüfuz etmeye gayret göstereceğiz. Birlikte oradan güzel misaller almaya, onu hayatımıza aktarmaya ve kullukta da Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlaşmaya bu yolla gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak hepimize güç kuvvet versin, hepimize anlayış versin, hepimizin kalbini, basiretini, ferasetini açsın inşallah ve Efendimiz'e tanıma, yaklaşma yolunda da bize güç kuvvet versin, yardım etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.